22. ayırım, sayfa 217. Jean-Louis'nin sesi alay doluydu. Onların geri kalmış, cahil, pis, gülünç, miskin, işe yaramaz oldukları, çocuk kaldıkları, bazılarının aptal olduğu hususunda fikir birliğine vardık ama bir konuda anlaşamadık. Asla da anlaşamayacağız. Sen onların insan olduğunu yadsıyorsun. Nasıl yani? Onlara umudu yasaklıyorsun. Bu dünyadaki her insan attikus, kafası, kolları ve bacakları olan her birey yüreğinde umutla doğar. Bunu anayasada bulamazsın. Ben bunu bir kilisede öğrendim. Onlar çoğu sıradan basit insanlar ama bu onları alt insan yapmaz. Onlara İsa'nın onları sevdiğini söylüyor ama çok fazla değil diye ekliyorsun. İnsanların büyük bir çoğunluğunun iyiliğine olduğunu düşündüğün amaçları savunmak, haklı çıkarmak için korkutucu yöntemlere başvuruyorsun. Amaçların doğru olabilir. Aynı amaçlara inandığımı söyleyebilirim. Ancak insanları piyon olarak kullanamazsın Atticus. Bunu yapamazsın. Hitler ve Rusya'daki malum güruh ülkeleri için bazı hoşluklar yaptılar ama bunları yaparken milyonlarca insanı katlettiler. Atticus gülümsedi. Hitler ha? Daha iyi değilsiniz. Ondan daha sağlam ayakkabı değilsiniz. Tek fark insanların bedenlerini değil de ruhlarını öldürmeniz. Onlara şöyle diyorsunuz. Bak uslu durun, terbiyenizi takının, efendi olun. Dediğimizi yaparsanız hayattan bir sürü şey elde edersiniz. Yok sözümüzü dinlemezseniz sizi eli boş bırakırız. Dahası şimdiye kadar verdiklerimizi de geri alırız. Bu işin yavaş yavaş ilerleyeceğini biliyorum Atticus. Bunu çok iyi biliyorum. Ama er geç olması gerektiğini de biliyorum. Merak ediyorum. Güney'de zencilere iyi davranma haftası kutlansa ne olur acaba? Güney sadece bir haftalığına onlara temel, tarafsız bir nezaket gösterse neler olur acaba? Bu onları havalara mı yok sokar yoksa öz saygının ilk adımlarını mı attırır? Sen hiç hakir görüldün mü Atticus? Hor görüldün mü? Bunun nasıl bir duygu olduğundan haberin var mı? Hayır, sakın bana onların çocuk olduğunu, bu duyguya kapılmadığını söyleme. Ben bir çocuktum ve o duyguyu hissettim. Dolayısıyla yetişkin çocuklar da hissediyor olmalı. Şöyle sağlam bir hoşgörü. Atticus, insana kendini diğer insanlarla haşır neşir olamayacak kadar iğrenç hissettiriyor. İnsan oldukları 100 yıldır sistematik bir biçimde yatsınan bu insanların ayakta kalmayı nasıl başardıklarını benim için tam bir muamma. Bir hafta sergileyeceğimiz edepli bir tavırla nasıl bir mucize yaratabiliriz çok merak ediyorum. Boşu boşuna konuşuyorum çünkü bana hak vermediğini, hiçbir zaman da vermeyeceğini biliyorum. Beni tam olarak dile getiremediğim bir anlamda aldattın ama dert etme. Bunun semeresi tamamen bana ait. Sen dünyada sanırım %100 güvendiğim tek kişiydin ve ben artık o defteri kapadım. Seni öldürdüm Scott, buna mecburdum. Her tarafa çekilebilecek hiçbir anlam ifade etmeyen lafları kes artık. Sen kibar, tatlı, yaşlı bir beyefendisin ve ben artık bana ettiğin hiçbir söze inanamayacağım. Senden ve temsil ettiğin her şeyden nefret ediyorum. Ben seni seviyorum. Sakın bir daha söyleme. Seviyormuş ha. Atticus, buradan derhal gidiyorum. Nereye gittiğimi bilmiyorum ama gidiyorum. Yaşadığım sürece bir daha bir Finch'i ne görmek istiyorum ne de sesini duymak. Nasıl istersen. Seni iki yüzlü yanar döner orospu çocuğu seni. Karşıma geçmiş nasıl istersen diyor. Beni yere serdikten, üzerimde tepindikten, suratıma tükürdükten sonra orada öylece oturup nasıl istersen diyorsun öyle mi? Şu dünyada sevdiğim her şey paramparça olurken oturmuş nasıl istersen diyor. Beni seviyormuş seni orospu çocuğu. Bu kadarı yeter Jean-Louis. Bu kadarı yeter. Jean-Louis'nin ona inandığı günlerde savunma konuşmasını bağlarken kullandığı tipik cümleydi bu. Demek beni öldürüyor. Bu arada da laf ebeliği yapıyor. Benimle nasıl böyle alay eder? Bana nasıl böyle davranabilir? Yüce Tanrım beni buradan uzaklaştır. Ya Rabbi götür beni buradan. 7. kısım. Arabayı nasıl çalıştırdığını, yolda tutmayı nasıl becerdiğini, eve sağ salim nasıl varabildiğini hiçbir zaman anlayamadı. Seni seviyorum. Nasıl istersen. Bunu söylememiş olsaydı belki Jean-Louis sağ kalmayı başarabilirdi. Atticus onunla adil bir şekilde dövüşseydi o da onun sözcüklerini Atticus'a geri fırlatırdı. Avuçlarının arasında civayla böyle kala kalmazdı. Odasına gitti, bavulunu yatağın üzerine fırlattı. Tam şu bavulun durduğu yerde doğdum. Neden o anda boğmadın ki beni? Neden bu kadar uzun yaşamama izin verdin? Jean-Louis ne yapıyorsun? Toplanıyorum halacığım. Alexandra yatağın yanına geldi. Daha 10 gün bizimlesin. Bir terslik mi var? Hala, Tanrı aşkına rahat bırak beni. Alexandra itiraz etti. Şu Yankee ağzını bu evde kullanmasan olmaz mı? Bir şey mi oldu? Jean-Louis dolaba gitti, elbiselerini askılarından çekip aldı, yatağa dönüp hepsini bavula tıktı. Bavul böyle yapılmaz dedi Alexandra. Benim tarzım böyle. Yatağın yanında duran ayakkabıları kaptı, elbiselerin üzerine fırlattı. Ne var Jean-Louis, ne oldu? Halacığım, cümle aleme ilan edebilirsin. Malcolm'dan öyle uzağa gidiyorum ki geri dönmek en az 100 yılımı alır. Bu kasabayı da içindeki herhangi birini de bir daha görmek istemiyorum. Bu hepiniz için geçerli. Cenaze levazımatçısı, veraset yargıcı ve metodist kilisenin mütevelli heyetinin başkanı dahil. Atticus'la kavga ettin değil mi? Ettim. Alexandra yatağa oturdu, ellerini kavuşturdu. Jean-Louis, ne yüzünden kavga ettiğinizi bilmiyorum. Haline bakılırsa bayağı da kötü geçmiş ama bildiğim bir şey var. Hiçbir Finch kaçmaz. Halasına döndü. İsa Mesih aşkına bir Finch'in ne yaptığını, bir Finch'in ne yapmadığını söyleyip durma artık. Finch'lerin marifetleri nah şurama geldi. Bir saniye daha kaldıramayacağım. Bunu doğduğum günden beri beynime çakıp duruyorsun. Baban şöyledir, Finch'ler böyledir. Babamın ne olduğunu şu an ağzıma alamam. Jack amca ise harikalar diyarındaki Alice'ten farksız. Sana gelince kibirli, dar kafalı ihtiyarın. Jean-Louis sustu. Büyülenmişçesine Alexandra'nın yanaklarından yuvarlanan yaşlara baktı. Alexandra'nın ağladığını hiç görmemişti. Alexandra ağlarken diğer insanlara benziyordu. Halacığım affet beni lütfen. Haydi affettiğini söyle. Belden aşağı vurdum, kabul. Alexandra yatak örtüsünün yıpranmış yerlerindeki püskülleri çekiştiriyordu. Tamam, sorun değil. Bir de bunu dert etme şimdi. Jean-Louis halasının yanağını öptü. Bugün biraz zıvanadan çıktım da. Galiba incinince içgüdüsel olarak ilk tepkin karşısındakini incitmek oluyor. Ben pek hanımefendi sayılmam halacığım ama sen öylesin. Hanımefendi olmadığını düşünüyorsan yanılıyorsun Jean-Louis. Alexandra gözlerini sildi ama bazen tuhaf davrandığın doğru. Jean-Louis bavulunu kapadı. Halacığım, benim bir hanımefendi olduğumu düşünmeye devam edebilirsin. En azından saat 5'e Atticus eve gelinceye kadar. O zaman fikrini değiştireceksin. Pekala, hoşça kal. Tam bavulunu arabaya taşıyordu ki kasabanın tek beyaz taksisinin yokuşu tırmandığını ve Doktor Finch'i indirmek üzere kaldırıma yanaştığını gördü. Bana gel, daha fazla kaldıramayacağını anladığında doğruca bana gel. Sana daha fazla tahammül edemeyeceğim. Bütün o meselelerini, lafı dolandırıp durmalarını kaldıramam artık. Beni rahat bırak. Eğlencelisin, tatlısın falan filan ama lütfen düş yakamdan. Gözünün ucuyla amcasının sakince garaj yolunu tırmandığını gördü. Kısa boyuna rağmen ama uzun adımlar atıyor diye düşündü. Onunla ilgili anımsayacağım şeylerden biri de bu olacak. Döndü, anahtarı bagajın kilidine soktu. Yanlış anahtardı, bir başkasını denedi, bu sefer işe yaradı. O da bagaj kapağını kaldırdı. Bir yere mi gidiyorsun? Evet efendim. Nereye? Şimdi arabaya bineceğim ve onu Malcolm kavşağına süreceğim. Orada gelen ilk treni bekleyeceğim ve o trene bineceğim. Atticus'a söyle arabasını istiyorsa birini gönderip aldırsın. Kendini acımayı kes de beni dinle. Jack amca, sizin lanet olası takımı dinlemekten öyle gına geldi ki her an yetişin adamı öldürüyorlar diye bağırabilirim. Beni rahat bırakamaz mısın? Bir dakikalığına yakamdan düşemez misin? Bagaj kapağını çarparak kapadı. Anahtarı hırslı çekti ve doğrulduğun anda Doktor Finch'in var gücüyle salladığı elinin tersini ağzına yedi. Başı sola savruldu ve adamın aynı şiddetle geri dönen eliyle buluştu. Sendeledi, dengesini bulabilmek için arabaya tutundu. Amcasının yüzü oynaşıp duran minicik ışıkların arasında titreşiyordu. Dikkatini toplamanı sağlamaya çalışıyorum dedi Doktor Finch. Jean-Louis parmaklarını gözlerine, şakaklarını başının yan tarafına bastırdı. Bayılmamak, kusmamak, başının dönmesini engellemek için mücadele ediyordu. Ağzının içine kan dolduğunu hissedince bilinçsizce yere tükürdü. Yavaş yavaş kafasının içindeki gong benzeri titreşimler duruldu, kulaklarındaki çınlama kesildi. Aç gözlerini Jean-Louis. Gözlerini defalarca kırpıştırdı ve amcası netleşti. Yürüyüş bastonunu sol dirseğine asmıştı. Yeleği tertemizdi, yakasına kızıl bir gonca iliştirmişti. Mendilini kıza uzattı. Jean-Louis mendili alıp ağzını sildi, eli ayağı boşalmıştı. Hırsın geçti mi? Başını evet anlamında salladı. Onlarla daha fazla savaşamayacağım dedi. Doktor Finch onun koluna girdi ama onlara katılamazsın da öyle değil mi diye mırıldandı. Jean-Louis ağzının şiştiğini hissetti. Dudaklarını güçlükle oynattı. Az kaldı beni nakavt ediyordun, öyle bitkinim ki. Amcası hiç konuşmadan onu eve yönlendirdi. Holden geçirip banyoya soktu, kızı küvetin kenarına oturtturdu. İlaç dolabına gidip kapağını açtı, gözlüğünü taktı, başını geriye atıp üst raftan bir şişe aldı. Bir paketten bir top pamuk çıkardı, sonra kıza döndü. Başını kaldır dedi. Pamuğa şişedeki sıvıdan döktü. Kızın üst dudağına eğildi, suratını buruşturdu ve pamuğu kesiklere dokundurdu. Bu bir şeyler kapmanı engeller Zandra diye bağırdı. Alexandra mutfağın kapısında belirdi. Ne var Jack? Aa, Jean-Louis, sanmıştım ki. Onu boş ver. Evde misyoner vanilyası var mı? İçkinin alkol olarak değil de bir tür çeşni tatlandırıcı niyetine tüketildiğini ima edip dalga geçiyor. Jack, saçmalama. Haydi ama, meyveli keklerde kullandığınızı biliyorum. Allah Allah Alexandra. Viski getir bari. Jean-Louis, oturma odasına git. Kız yarı şuursuz halde oturma odasına gidip oturdu. Amcası az sonra bir elinde üç parmak viskiyle dolu bir bardak, öteki elinde suyla dolu bir başka bardak içeriye girdi. Şunu bir dikişte içersen benden sana bir 10 centlik dedi. Jean-Louis içti, boğazında kaldı. Nefesini tutsana sersem, şimdi de suyu iç. Jean-Louis su bardağını kaptı, hızla içti. Gözlerini kapadı ve ılık alkolün içine yayılmasını bekledi. Gözlerini açınca amcasının koltukta oturmuş tatlı tatlı kendisini süzdüğünü gördü. Az sonra sordu. Şimdi nasılsın? Sıcak bastı. İçkiden. Kafan nasıl peki? Kız cılız bir sesle yanıtladı. Bomboş efendimiz. Huysuz kız, bana bilgiçlik taslama. Evet, söyle bakalım, kendini nasıl hissediyorsun? Jean-Louis kaşlarını çattı, göz kapaklarını sımsıkı kapadı, diliyle hassas ağzına dokundu. Nedense farklı hissediyorum dedi. Burada oturuyorum ama kendimi New York'taki dairemde oturuyormuş gibi hissediyorum. Bilemiyorum, bir tuhafım. Doktor Finch doğruldu, ellerini ceplerine soktu, sonra çıkardı, kollarını arkasında kavuşturdu. Pekala, şimdi gidip bir içki içeceğim. Hayatımda hiçbir kadına el kaldırmadım ama galiba şimdi de gidip halana vuracağım. Bakalım ne olacak. Sen biraz burada otur, sesini çıkarma. Jean-Louis oturdu, amcasının mutfakta kız kardeşini haşladığını duyunca kıkırdadı. Tabii ki bir şeyler içeceğim Zandra, hak ettim. Her gün kadınları dövmüyorum ne de olsa. İnan bana, eğer alışkın değilsen insanın içine fena oturuyor. Ah, o gayet iyi. Vallahi alkolü içmekle yemek arasındaki farkı anlamakta zorlanıyorum. Hepimiz cehenneme gideceğiz. Bu yalnızca bir zaman meselesi. Aman be kardeşim, koca karılar gibi davranmasana. Henüz yerlerde sürünmüyorum. Neden bir kadehte sen yuvarlamıyorsun? Jean-Louis zamanın durduğu ve pek de tatsız olmayan bir boşluğun içine hapsolduğu duygusuna kapıldı. Etrafta toprak yoktu, insan da öyle. Belli belirsiz, dostane bir atmosferin egemen olduğu tarafsız bir yerdeydi sanki. Kafayı buldum diye düşündü. Amcası yeniden oturma odasına daldı. Buz, su ve viskiyle dolu uzun bir bardaktan küçük yudumlar almaktaydı. Bak Sandra'dan ne kopardım. Meyveli keklerin canı cehenneme. Jean-Louis onu sıkıştırmayı denedi. Jack amca dedi. İçimde bu öğlenden sonra olanları bildiğine dair güçlü bir his var. Biliyorum. Atticus'a söylediğin her sözcüğü biliyorum. Ayrıca Henry'ye attığın fırçayı neredeyse benim evden bile duydum. Uyanık ihtiyar beni kasabaya kadar takip etmiş. Gizlice dinledin ha, hem de sen onca. Elbette dinlemedim. Ne dersin, meseleyi artık tartışabilir miyiz? Tartışmak mı? Evet sanırım. Tabii benimle dosdoğru konuştuğun sürece. Şu an Psikopos Colenso'yu çekebileceğimi hiç sanmıyorum. Doktor Finch koltuğa düzgünce yerleşti ve ona doğru eğildi. Seninle dosdoğru konuşacağım canım dedi. Neden biliyor musun? Çünkü şimdi bunu yapabilirim. Yapabilir misin? Evet, geriye bak Jean-Louis. Düne, bu sabahki kahveye, bu akşam üstüne. Bu sabah hakkında ne biliyorsun? Telefon diye bir şey duydun mu? Zandra birkaç makul soruyu memnuniyetle yanıtladı. Yapacağın hamleleri dört bir yana ilan ediyorsun Jean-Louis. Bu öğleden sonra sana dolambaçlı bir yoldan yardımcı olmaya çalıştım. İşini kolaylaştırmayı, biraz öngörü sunmayı denedim. Azıcık yumuşatmayı. Neyi yumuşatmak Jack amca? Bu dünyaya gelişini azıcık yumuşatmak. Doktor Finch içkisinden bir yudum alınca Jean-Louis'u o keskin kahverengi gözlerinin bardağın üstünden parıldadığını gördü. Bunu unutup duruyorsun dedi kendine. Öyle hareketli, öyle kıpır kıpır ki seni ne kadar yakından nasıl dikkatle gözlediğini fark edemiyorsun. Deli, evet dünyaya gelen bütün tilkiler kadar deli ama tilkilerden çok daha bilgili. Tanrım sarhoş oldum. Geriye bak diyordu amcası. Hala orada değil mi? Jean-Louis baktı oradaydı. Evet, her bir sözcüğü. Ama bir farklılık vardı. Sessizce oturup düşündü. Jack amca dedi sonunda. Her şey hala orada. Hepsi oldu, yaşandı. Ama biliyor musun, her nasılsa daha dayanılır gibi. Katlanması daha kolay. Doğruyu söylüyordu. Her şeyi dayanılır kılan bir zaman yolculuğu yapmamıştı. Bugün, bugündü. Amcasına şaşkınlıkla baktı. Tanrı'ya şükür dedi Doktor Finch sakince. Şimdi neden daha dayanılır hale geldiğini biliyor musun bir tanem? Hayır efendim, işlerin bu halinden memnunum. Bana yetiyor, sorgulamak istemiyorum, böyle kalsın istiyorum. Amcasının gözlerinin üzerinde olduğunun farkındaydı. Başını yana çevirdi. Ona güvenmekte henüz çok uzaktı. McWorth, Prey'den tıpkı ona benzediğimden filan söz etmeye kalkışırsa kendimi güneşin batmasına kalmadan Maycomb kavşağına atacağım. Amcasının sonunda bunu kendi başına da bulacaksın dediğini duydu. Ama izin ver de işi hızlandırayım. Yoğun bir gün geçirdin, katlanabiliyorsun Jean-Louis. Çünkü artık kendi ayaklarının üzerinde duran bir bireysin. McWorth Prey'de değil, kendime ait bir bireyim. Başını kaldırıp amcasına baktı. Doktor Finch bacaklarını uzattı. Aslında oldukça karmaşık dedi. Bense senin komplekslerinle ilgili kibirli fikirlere kapılmak gibi ömür törpüsü bir yanlışa düşmeni istemiyorum. Artık bununla başımızın etini yer, ölene kadar canımızı sıkarsın. Dolayısıyla ondan uzak durmalıyız. Her insanın adası Jean-Louis, her insanın bekçisi vicdanıdır. Kolektif bilinç diye bir şey yoktur. İşte bunu ondan duymak yeniydi. Ama bırak konuşsun. Bir şekilde yolunu bulup yine 19. yüzyıla gidecektir. Şimdi sen bir vicdanla doğmuş genç bayan, yaşamının bir yerlerinde onu bir deniz kabuğu gibi babanın vicdanına yapıştırmışsın. Büyürken, büyüdüğünde yaptığın şeyden tamamen habersiz bir şekilde babanı Tanrı ile karıştırmışsın. Onu hiçbir zaman bir erkeğin yüreğini ve bir erkeğin kusurlarını, zaaflarını taşıyan bir erkek olarak görmedin. Kabul ediyorum. Görmen gerçekten zor olurdu çünkü çok az hata yapıyor. Ama o da hepimiz gibi hata yapıyor. Sen duygusal anlamda sakattın. Ona dayanıyor, aradığın yanıtları ondan alıyor ve kendi yanıtlarının mutlaka onun yanıtlarıyla örtüşeceğini varsayıyordun. Jean-Louis koltukta oturan karaltıyı dinlemeyi sürdürdü. Sonra bir gün tesadüfen onu vicdanının, tabii senin de vicdanının tam bir antitezi olan bir şeyi yaparken gördüğünde bunu sözcüğün gerçek anlamıyla kaldıramadın. Bu seni bedenen hasta etti. Hayat senin için yeryüzündeki cehenneme döndü. Kendini öldürmek zorundaydın ya da ayrı, bağımsız bir varoluş sürdürebilmen için o seni öldürmek zorundaydı. Kendimi öldürmek, onu öldürmek, yaşamak için onu öldürmek zorundaydım. Bundan uzun zamandır haberdarmış gibi konuşuyorsun. Sen, haberdarım, baban da öyle. Arada bir merak ederdik. Acaba senin vicdanınla onunki yolları ne zaman ve hangi sebeple ayrışacaklar diye. Doktor Finch gülümsedi. Eh işte öğrenmiş olduk. Ayaklanmalar başladığında buralarda olduğuma şükrediyorum. Atticus seninle benim konuştuğum şekilde konuşmayı beceremezdi. Nedenmiş? Onu dinlemezdin çünkü. İstesen de dinleyemezdin. Tanrılarımız bizden uzaktalar Jean-Louis. Onlar insanın seviyesine asla inmemeli. Bana üzerime saldırmamasının nedeni bu mu? Bu yüzden mi kendini savunmaya bile yeltenmedi? Oturup putlarını teker teker kırmanı seyretmiyordu. Oturmuş onu bir insan konumuna indirgemeni seyrediyordu. Seni seviyorum. Nasıl istersen. Ateşli bir tartışma, bir fikir alışverişi yapabilecekken bir dostuyla Atticus'la arasındaki katı ve farklı görüş açılarını çarpıştırabilecekken Jean-Louis'i mahvetmeye, yakıp yıkmaya kalkışmıştı. Onu paramparça etmeye, enkaza çevirmeye, yeryüzünden silmeye çalışmıştı. Child Roland karakuleye geldi. Beni anlıyor musun Jean-Louis? Evet Jack amca, seni anlıyorum. Doktor Finch bacak bacak üstüne attı, ellerini ceplerine soktu. Kaçmayı bıraktığında Jean-Louis ve durup arkana döndüğünde o dönüş insanüstü bir cesaret gerektirdi. Efendim? Ah, bir askerin tehlikeli, mayınlı bir bölgeden geçmesini sağlayan türden bir cesaret değil bu. O mecbur olduğu için topladığı bir cesarettir. Bu cesaret türü ise bir insanın yaşama azminin, kendini koruma içgüdüsünün bir parçasıdır. Bazen yaşayabilmek için azıcık öldürmemiz gerekir. Bunu yapmadığımızda, kadınlar bunu yapmadığında sabahlara kadar ağlamaktan helak olurlar. Anneleri de her gün çarşafları yıkamak zorunda kalır. Kaçmayı bıraktığında derken neyi kastediyorsun? Doktor Finch kıkır kıkır güldü. Biliyor musun dedi. Babana o kadar çok benziyorsun ki. Bugün sana bunu göstermek için epey uğraştım ve maalesef merhum George Washington Hill'in bile kıskanacağı taktiklere başvurdum. Ona öyle çok benziyorsun ki tek fark senin bağnaz biri olman, onunsa olmaması. Pardon? Doktor Finch alt dudağını ısırdı sonra bıraktı. Bağnaz. Öyle aşırı boyutlarda değil. Yalnızca sıradan şalgam büyüklüğünde bir bağnaz. Jean-Louis kalktı, kitap raflarına gitti. Bir sözlük çekip sayfalarını karıştırdı. Bağnaz diye okudu. İsim. Kendi kilisesine, dini inancına ya da görüşüne inatla, körü körüne ve tahammülsüzce bağlı olan kişi. Şunu bir açıklayın bayım. Ben yalnızca kaçmakla ilgili sorunu yanıtlıyordum. Dur da şu tanım üzerinde biraz durup birkaç ayrıntı vereyim. Bir bağnaz görüşlerine karşı çıkan, meydan okuyan biriyle karşılaştığında ne yapar? Pes etmez, direnir, kas katı durur. Dinlemeye bile yeltenmez, sadece galeyana gelir. Şimdi sana gelelim. Sen babalığın kitabını yazmış biri tarafından ters yüz edildin ve kaçtın. Hem de nasıl kaçma? Eve döndüğünden beri çirkin, oldukça saldırgan laflar duyduğuna hiç kuşku yok. Ancak hasmının karşısına dikilip onu birkaç darbede perişan edeceğine arkanı dönüp kaçtın. Son tahlilde şöyle demiş oldun. Bu insanların yaptıklarından hoşlanmıyorum. Dolayısıyla da onlara ayıracak vaktim yok. Bence onlara vakit ayırsan iyi edersin balım. Aksi halde asla büyüyemezsin. 60'ında da aynen şu anki gibi olursun. O zaman da benim yeğenim değil, hastanelik bir vaka olursun. Zihninde sırf aptal bulduklarının değil, hiç kimsenin fikirleri için yeterince yer açmaya niyetin yok. Doktor Finch ellerini kavuşturdu, ensesine dayadı. Aç gözünü bebeğim. İnsanlar klanla aynı görüşte değil ama beyaz çarşaflara filan bürünüp kendilerini ele güne rezil etmelerini önlemek için de kıllarını bile kıvırdatmazlar. Bay O'Hanlon'un o kürsüye çıkmasına neden izin verdin? Çünkü kendisi istedi. Ah tanrım, ne yaptım ben? Ama Jack amca, insanları dövüyorlar. Bak, bu başka bir şey ve baban hakkında gözden kaçırdığın şeylerden bir başkası. Despotlardan, Hitlerlerden, yanar döner orospu çocuklarından söz ederken aşırıya kaçtın. Bu arada bu sıfat nereden geldi aklına? Bana soğuk bir kış gecesini, keçeli sıçan avını filan anımsatıyor. Jean-Louis irkildi. Bunu da mı söyledi sana? Ah evet, ama şimdi bir de ona ettiğin hakaretler için kendine eziyet etme. Avukatların derisi kalındır. Zamanında çok daha kötülerini duydu. Kızından değil ama her neyse, dediğim gibi. 22. ayırımın sonu. Sayfa 230.